Evet, herkese merhaba. Bilgisayar arşivlerine hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bugün de aramızda Onur yok. Böyle üç kişi olmanın da bir takım avantajları var bu arada. İçimizden birisinin işi çıktığında diğer ikisi programı yürütüyor. Ama Onur bir noktadan sonra katılma ihtimali olduğunu söyledi.
Evet, evet, muhtemelen gelecek hocam Onur.
Bugün yine bu arada onu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmalarla 12 dakika olan ortalama izleme süremizi 13 dakika 24 saniyeye çıkardık.
Evet. Bugün hocam şimdi gelen 8 kişiyi de duyuyoruz burada. 15 dakika.
O 8 kişiyi çok etkileyemeyebilir. Çünkü şu anda son bölümü 170 kişi izlemişti. Onların herhalde ortalamasını alıyor. Toplam YouTube böyle bir şey yapıyor. Tabii bu 8 kişi de terk etmesin. Onun için söylemedim de. Neden? Çünkü çok kaldıraç gücü yüksek asimetrik bir şey paylaşacağız. Ağırlıklı olarak bugünkü tweetler, tweetselleri NFT üzerine.
Evet.
Bir süredir takip ediyoruz. Ve böyle merakla, heyecanla ve şaşırarak, herkesin şaşırdığı kadar şaşırarak. Böyle çok basit bir takım JPEG dosyalarının milyon dolarlara falan satıldığı bir dünyada şu anda yaşıyoruz. Evet, akıl alır gibi değil, anlamak gerekiyor. Yani şu anda daha doğrusu, pazar büyüklüğü de tabii efsane bir pazar büyüklüğü var. Bu kadar büyük bir pazarı anlayanlar ilk faydalananlar olacak. Şu anda zaten faydalanıyorlar bu arada.
Evet, evet. Hocam Gary Vee gerçekten duru bir zihin olduğunu düşünüyorum hocam ben. Gary Vee'nin böyle çok net görüşleri ve çok açık görüşleri var. Bu NFT pazarıyla alakalı çok güzel şeyler söylüyor. Yani diyor daha olayın çok çok başındayız diyor. Daha yani markalar henüz işin içerisine hiç katılmadı, büyük markalar. Yani Nike, Adidas falan uzaktan izliyor yani şu anda.
Gary Vee hiç ortalıkta içerik pazarlama diye bir şey yokken annesinin ve babasının şarap dükkanını evet, internet üzerinden içerik üreterek şarap sohbetleri yaparak tanıtıp uçurmuş bir adam.
Evet, evet. Muazzam bir beyin hocam. O da diyor yani bu pazarda yerinizi alın ve ayakları yere basan uzun soluklu. Yani bir projeyi aldınız mesela, bir NFT aldınız, hemen kazanmayı ya da hemen şey yapmayı düşünmeyin diyor. Yani 10 yıl, 20 yıl düşünün diyor. Kendisi de işte o NFT projesi, WeFriends'i, ben bu projeyi diyor 40 yıl. Adam öyle bir yapısı. Ben bu projeyi 40 yıllık bir vizyonda düşünüyorum yani. Şimdi bir şey kazanmayı amaçlamıyorum diyor ama şu anki şeyleri bile muazzam yani. Pazar büyüklüğü şu an bu 12 milyon dolar falan diye yanlış hatırlamıyorsun. Daha fazla geliyor.
Şöyle bir tarafı da var tabii NFT pazarının. Biraz böyle her an kazanıyor olabilirsin. Kazandığın çıkış noktasından sonra da kazanmaya devam edecektir terk ettiğin şey. Öyle asap bozucu bir tarafı da var bu arada.
Evet, evet. Evet hocam, mesela var, ben gördüm 75 Ethereum'da çıkmış mesela. 2 gün sonra sattığı şey 125 Ethereum olmuş mesela.
Al işte.
Yani neredeyse kazandığı kadar miktar bir gün sonra yükselmiş. Öyle bakmamak lazım işte hadiseye.
Tam şimdi onu söyleyecektim. Farklı bir psikolojiyle girmek lazım işin içerisine. O psikolojiden de biraz bahsederiz ilerleyen dakikalarda. Yani özetle en az 15 dakika izlemeye değer bir program var ya. 13 dakika 24 saniye nedir yani ortalamada?
Evet. Hocam şey düşünüyorum. Sizle de görüşmüştük ya. Böyle hep söylüyorlar. Sizle de konuştuk. Mesela kod bilmek ya da kod öğrenmek insanın zihnini farklı bir boyuta getirdiğini söylüyorlar. Ben de bu arada yazılımla bir süre ilgilenmiş, hatta birkaç program yazmış biri olarak çoğalın içine dahil olduğunu söylenemez ama bu Web3, NFT, kripto işlerinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani pazarlamaya bakışınızı, işte iş yapış tarzınızı, pazara bakışınızı değiştirebilecek, insana bakışınızı değiştirebilecek bir yapısı var. O yüzden o açıdan da kesinlikle takip edilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Doğru, doğru diyorsun.
Evet, şöyle ilk şeyle başlayalım. Şimdi bu Bored Ape Yacht Club, Sıkılmış Maymunlar Yacht Kulübü, NFT'nin başlarında 4, bundan 5 ay önce falan çıkan projelerden bir tanesi. Bu arada bunların hiç takipçisi yokken hocam, şu an ben bunları, bu projeyi görmüş ve ya ne kadar güzel bir proje demiştim ama o zaman tabii zihnim açık değildi yani. Bu projelerden bir tanesi ne? Bu proje özelinde farklı farklı sıkılmış maymun tiplerini, toplamda 10 bin değil de daha az adet bunlar. 8900 falan herhalde.
10 bin diyor.
Ya 9999 olabilir. Bir tanesini yakıyorlar hocam, hatırladım. 9999. O onların satıldığı bir şey. En son burada biz şimdi ben bunu örnek olarak aldım ama bu 50 Ethereum'a satılmış. Daha yükseklere satılan da var. En son tüm dünyada kabul gören bir müzayedeye, normal fiziksel ürünlerin satıldığı bir müzayedeye bir parçası çıkartıldı bunun. O da nasıl bir parça? Bir video. içerisindeki değerli parçaların oluşan bir video. Ve toplamda rakamı söylüyorum 6300 Ethereum'a, 6312 Ethereum'a birisi satın aldı. Yani 6312 Ethereum kaç para yapıyor şu an hesaplayamam ya.
Evet. İnanılmaz, inanılmaz. Tabii bu sadece bu proje ve bir sürü proje, sadece bir takım resimler değil. Topluluk var, vizyonu var, bir takım ürünler var değil mi? Bu burada bir ürün var mı, hatırlıyor musun sen?
Burada şey var hocam. Ürün olarak bir şey yok. Bunlar ilk etapta böyle sıkılmış maymunları çıkardılar ve bir kulübe üye yaptılar insanları. Sonra bunların kendi şapkaları, tişörtleri vesairesini gönderdiler. Hatta kulübe iyi üye olanlara kendi normal cüzdanlarına bir şeyler falan gönderdiler. Bazılarının cüzdanlarına ücretsiz şeyler gönderdiler. Orada da aslında bir ürün yok. Sadece insanların kendini burayla ifade etme yani biçimi var. Çok da ilginçtir. Yani bunu denklemini hani çözebilmek zor ama genelde çok mantıklı projeler değil de sıra dışı görünen projeler daha iyi çalışıyor. Yani herhangi bir mantığı, dışarıdan mantığı anlaşılamayan projeler daha iyi çalışıyor. Sebebini bilmiyoruz. O da insanın irrasyonelliğiyle alakalı.
NFT'de böyle çok özgün sanat tarihinin devamı gibi olan bir takım sanat projelerinden çok daha internet kültürüne ait meme gibi şeyler değil mi? Böyle yazılar, böyle garip bir takım koleksiyonlar daha çok ilgi görüyor dediğin gibi. Bu bir sanat mıdır, nasıl bir sanattır vesaire gibi tartışmaları sanat tarihçilerine bırakmak lazım. Yani en nihayetinde gözlem yapabileceğimiz bir vaka var ortada yani. Çok kesinlikle ciddi büyüklükteki bir pazar ve hali hazırda çok yeni. Biz de merakla anlamaya çalışarak takip ediyoruz.
Burada hocam bence de en önemli konu, ya şimdi hiçbir şekilde markalar daha henüz işin içerisine dahil olmadı dediğimiz gibi. Yani NFT'yi nasıl kullanabilir? Mesela ileriki tweetlerde var. NFT satın alarak bir sahası, software as a service'ı kullanmaya başlıyorsun mesela. Ya da NFT satın alarak bir topluluğa üye oluyoruz. Belki biz de Byfok kulüpte böyle bir şey yapabiliriz yani. Bir NFT satın alıp kulübe üye oluyorsun ama senin elinde satın aldıktan sonra bir asset olmuş oluyor, bir varlık oluyor yani. Bir yere giriş kazanıyorsun ama elinde bir varlık olmuş oluyor. Dolayısıyla bu hadiseye pazarın gittiği taraf, insanların bakış açısı. Mesela biz şu anda belki anlamıyoruz ama bizden daha yeni büyüyen çağlar çok daha iyi anlayacak, kavrayacak, daha iyi kullanacak mesela. Hadiseye öyle bakmak gerektiği düşünüyorum.
Doğru.
Şimdi burada yine NFT ile devam ediyor. Tweetleri birleştirdim, birbirine benzeri olan tweetleri. NFT pazar ilk başta hani evet bir hype olarak düşünülüyordu. Hala da hani o hype'ın devam ettiği vesairesi söylenebilir ama bence artık hype'tan çıktı yani. Ciddi gerçekten bir pazar haline gelmeye başladı. O en başta bu Pomp nasıl okunuyorsa ismi, bu bir yatırımcı. Daha düşündüğümden daha fazla bir hale geldi diyor yani. Fiziksel sanatı çok fazla boyutta, fiziksel sanattan daha fazla hacim üreten bir boyuta geldi. Ki geçen bir karşılaştırma yapmışlar. Mona Lisa tablosunun satıldığı rakam sıradan bir NFT'nin satıldığı rakam falan diye bir karşılaştırma yapmışlar.
Çok enteresan değil mi? Çok ilginç gerçekten. Biz tabii bir dönemdir bu pazar meselesini de takip ediyoruz. Hem Byfok Kulüp'te takip ediyoruz hem bireysel olarak takip ediyoruz. Yani bir şeyin çalışıp çalışmadığını anlamanın en önemli yollarından birisi de çalışan pazar büyüklüğü. Burada da böyle delicesine bir büyük pazar var. Onun için takip etmek lazım.
Evet. Hatta hocam ben size bir tane site atmıştım. Crypto.silem.io diye. Mesela bakın orada sizin ekranınıza gelmez ama ben söyleyeyim. Sadece son 24 saatte bu CryptoPunk'lar, geçen yayında anlatmıştık. CryptoPunk'lar, piksel o şeyler, 29 milyon dolar hacim yapmış. 8000 Ethereum. Sadece son 24 saatte. Son 7 gündeki hacmi 54 milyon dolar. 15.000 Ethereum. Yani bu konu
sadece CryptoPunk'lar bu da yani.
CryptoPunk, sadece CryptoPunk son 7 günde. Tüm zamanlarda CryptoPunk'ın yaptığı 1 trilyon 299 milyon dolar. Toplamda 502 bin Ethereum, 502 bin Ethereum.
Yani, burada tabii sadece sanat değil, finans piyasası ve para fikrinin de değişimiyle alakalı da büyük bir dalganın içerisinde muhtemelen bu iş.
Evet, ben bu hadiseye şöyle bakıyorum hocam. Yani karşılaştırma olarak belki doğru olmayabilir ama mesela bilgisayar çıktığında bilgisayarın çıkmasına ya da internete direnen birileri vardı ama orada bir dünya uçuyordu. O bir dünya yavaş yavaş oraya doğru kayıyordu ve orası muazzam bir alan haline döndü. Şimdi internet evet elimizde, herkes erişebiliyor, herkesin cep telefonu var. Ama bir de böyle bir dünya açıldı yani. Web 3.0 denilen bir kripto dünyası açıldı. Oradan uzak kalmaya çalışırsanız yarın bir gün orada böyle bir şeyler olacak ama siz hiçbir zaman anlam veremeyeceksiniz. Çok büyük pazarlar açılacak orada. Yani ve ondan uzak kalmamak, bu açıdan ondan uzak kalmamak gerekiyor.
Doğru. Benim burada takip, sen de takip ediyorsun. Nassim Taleb vardır. Nassim Taleb mesela Bitcoin'e bayağı karşı olarak duruyor şu anda. Bitcoin'ciler de bunun farkındalar. Bayağı da muhalif görüşler yazıyor. Orada Nassim Taleb'in, sonuçta herkes zaafları olan insanlarız, atlayabildiği bir şey, evet, atladığı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu Bitcoin yoluyla el değiştiren paraların ötesinde fikir olarak blockchain fikrine bakmak lazım ve teknolojisine bakmak lazım. Öyle baktığında unique contract imzalatabiliyorsun insanla, bir sürü uygulama geliştirebiliyorsun, bir şeyi eşsiz hale getirebiliyorsun. Bu fikirler öyle kolayca kenara atılabilecek fikirler değil diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim yani, anlamaya çalışmak lazım.
Evet, kesinlikle. Burada şey var. Bir mesela siz de yaptınız hocam. NFT dünyasını anlayabilmenin yolu ne? O dünyanın içerisine girmek. En kötü ihtimalle bir kripto para alıp yani 0.04 Ethereum, 0.05 Ethereum işte. Belki $100 olur, belki daha düşük şeyler olur. Bir NFT satın almak lazım. Burada basitçe anlatıyor. Şimdi ben detaylarına girmeyeyim ama almak isteyen olursa bizim bu zaten videonun altında link oluyor. Bu linkten girip oraya bakabilir.
Ve orada sonra şeyi söyleyelim Emre, araya girdim ama sen devam etmeden önce. Tabii burada işin içerisine bir miktar bir tür girişimcilik ve yatırım da girdiği için yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek bu finans işinin söze girmiş olalım. Ve şu fikri de söyleyelim. İyi bir girişimci hangi konuda girişim yaparsa yapsın şu çok sağlam fikir üzerinden hareket ediyor. Göze alınabilir kayıp fikri üzerinden hareket ediyor. Göze alınabilir kayıp fikri şu. NFT dünyasını merak ettin. Burada büyük bir asimetri olduğunu ve kaldıraç olduğunu görüyorsun ve girmek istiyorsun. Akıllı bir girişimcinin bu dünyaya girme biçimi şu. NFT dünyasında ben şu kadar süre, şu kadar parayı kaybetmeyi göze alıyorum diye.
Kesinlikle.
Giriyor, çerçeveyi çiziyor ve o asimetriyi o sürede, o miktarda parayla yakalamaya çalışıyor. Kaybederse de hiç üzülmeden yoluna devam ediyor, öğreniyor. Kazanırsa evet, asimetrik bir avantaj kazanmış oluyor. Ama ben NFT dünyasını merak ediyorum deyip bütün servetini oraya yatırmaya çalışırsan bu yüksek asimetri olduğu için yüksek ihtimalle de kaybedeceksin.
Evet. Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim hocam. Çok farklı kullanım usulleri var. Mesela şimdi yatırım dedik ya, geçenlerde bir deneme yaptılar. Bir işin Ethereum üzerinden yatırıma açtılar. Normal bildiğiniz insanlara, kitleye yatırıma açtılar. Bir VC'nin tek seferde işte venture building'lerin tek seferde yapabildiği yatırım kadar yatırıma aldılar mesela Ethereum üzerinden. Çünkü niye? Bu dünyayı globalde çok fazla kullanan insan var. Bunlar da, bu insanlar da bir şekilde bir varlığın parçası olmak istiyor, bir şirketin parçası olmak istiyor. Naval zaten insanlara şunu öğretti. Sen burada biz sonsuz bir kaldıraca sahibiz. Bu kaldıracı kullanmanın yöntemlerinden bir tanesi kod yazmak, bir şirketten pay almak, bir şirkette pay sahibi olmak, bir üründe pay sahibi olmak. Bunu öğretti. İnsanlar ne yapıyor? Bununla sahip olabilmek için şirketlerden pay almak istiyor ve Ethereum da bunu çok kolaylaştırıyor. Mesela başka bir örnek. Yazı yazıyorlar hocam. Mirror.xyz siteye de bakmak isteyen olursa. Sen bir yazı yazıyorsun. O yazıyla alakalı o yazıyı insanlara sunuyorsun. İnsanlar yazıyı için yazıdaki işte görseli ya da o yazının kendisini NFT olarak satın alabiliyor. Kendilerine pay alabiliyor. Ve bu sayede içerik üreticisi olarak sen de yazdığın yazıdan para kazanmış oluyorsun mesela. Bir Ethereum, iki Ethereum. Yani bunlar hiç böyle gözümüzü kapatıp bunlar gerçekleşmiyor diyemeyeceğimiz şeyler yani. İçerik üreticisi olarak da kesinlikle takip etmemiz gereken şeyler. Biz bu dünyaya nasıl girebiliriz, nasıl bu dünyayı kendi işimize katabiliriz diye düşünüyoruz.
Doğru, bir de şey tarafı var tabii, hani girecek yani kendisi sanat üreterek o dünyaya girecek insanlar için de meselenin sadece bir takım görüntüleri ve görselleri NFT dünyasına çıkarmak olmadığını da bilmek lazım. O kadar basit değil, bir ekosistemin içerisinde olmak lazım, insanlarla etkileşim halinde olmak lazım. Nasıl ki tüm iş biçimlerinde ancak belli insanları tanıyarak belli işbirlikleri içerisinde hareket edebiliyorsan burada da aynı şeyden bahsedebiliriz.
Evet. Bu TV'de WebSmith'e ait. WebSmith takip etmeyen varsa özellikle B2B e-ticaret alanında çok güzel içerikler üretiyor ve paralı bir şey var. Ben üye olmadım. Ücretsiz içeriklerini tüketiyorum ben. Güzel, gerçekten berrak içerikler tüketiyor. Tüm dünyada mesela araştırmaları var. Bu arada hocam bu rakamı belki siz de duymuşsunuzdur. Global ticaretin sadece %3'ü şu anda online'da gerçekleşiyormuş. Çok küçük bir rakam. Yani daha orada online'da ciddi bir pazar var aslında. Gelişecek.
Çok enteresan değil mi? Çok.
%3 ne demek hocam yani? Tüm dünyada ticaretin sadece %3'ü şeyde geçiyor online.
Ama bu transaction miktarı muhtemelen. Çünkü Amazon'un hacmini düşünecek olursak, online'da gerçekleştirdiği hacmi düşünecek olursak, işte Apple'ı eklersek buna, bir takım oyun şirketlerini eklersek, miktar aynı şey olmayabilir. Yani
tabii. Oran düşük geliyor ama miktar olarak evet hocam.
Yani oraya da bakmak lazım. Muhtemelen o %3 değil, alışveriş miktarı, sayısı, onun toplam fiyatı gibi hacmi bir şey değil. Hacmi değil diye tahmin ediyorum.
Anladım. Burada şeyden bahsediyor işte, bu kripto fund NFT'si.
Emre, bu arada pardon, aklıma bir şey geldi. Hani şu ana kadar NFT meselesini hiç kurcalamadığı halde aramızda kalan olmuş mudur bilmiyorum ama non-fungible token, baş harflerinden oluşan bir tabir ve blockchain üzerinde non-fungible'ı nasıl tarif edebiliriz? Bir hocam, şeyi...
Evet. Takas edilemeyen bir şekilde sahipliğini size sunan bir şey diyelim. Altyapı yani. Mona Lisa tablosu online'da sahip olmak gibi bir şey.
Tabii. Yani öyle bir meşhur problem vardı, hatırlar mısın? Yani bu tarz finans sistemlerini kurgulayanların gerçekleştirmeye çalıştığı bir şey. Double spending problem. İki defa harcama problemi.
Evet.
Yani paranın özelliği nedir? Bir parayı iki defa harcayamazsın. Yani parayı verirsin ve bir şey alırsın. Evet. Bunu dijitalde sağlamak çok zor iken işte bir takım blockchain teknolojileri bunu sağladılar. Yani sen bir non-fungible token, NFT dijital sanatını satın aldığında onun görüntüsünü satın almaktan bahsetmiyoruz. Onun sahipliğinin blockchain üzerinde değiştirilemez şekilde kilitlenmesinden bahsediyoruz.
Evet, aslında sen ticari haklarını da satın almış oluyorsun. Yani onu tekrar satabiliyorsun. Hatta üretici biriysen ömür boyu o her bir satıştan, her bir hareketten kazanmaya da devam edebiliyorsun. Yani bunu çok yönlü düşünmek lazım. Ben bir işte ne bileyim bir resim sanatı ürettim. Bu 20 kere el değiştirse bile diyelim ben kontrata %2,5 yazdım. Her bir hareketten %2,5 bana geliyor. Her bir satıştan. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci satışta. Ya da ben bir yazarım. Benim makalem NFT olarak satıldı. O makale başkasına satıldığı zaman ya da başka bir yerde, daha o gelmedi ama diyelim ki mesela başka bir yerde kullanıldı. O kullanılan şeyden elde edilen gelirin bilmem ne kadar miktarı bana gelebiliyor. Akademik olarak düşünebilirsiniz hocam. Belki akademi camiasını bile değiştirebilecek bir şey yani.
Doğru.
Muazzam şeyler, kullanım alanları çıkabilir. Bu CryptoPunk'ı 26 bugün diyor ki birisi 26 dakika elinde tutarak 1.23 milyon dolar kazandı diyor. Yani hiçbir şekilde anlaşılamayacak, hani öyle ifade edilemeyecek bir şey. 26 dakika dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir ticari varlığı elinde tutarak bu kadar para kazanamazsın. Çok zor yani. Belki elinde yüklü miktarda Bitcoin falan vardır. Bitcoin'in oynamalarından kazanabilirsin. Belki öyle bir şey olabilir ama ide o da kripto camiasıyla oluyor yani.
Çok zaten şey diyor altında. Refah yönetimi, zenginlik yönetimi veya finans alanında bir şey okuduysan üniversitede, şu anda felç olmuş durumdasın muhtemelen bunu okuyunca diyor. Anlaşılır evet. Değil.
Finansla kesinlikle normal yani. Bizim bildiğimiz finansla, tek merkeziyetçi finansla açıklanabilecek bir şey değil. Bunu hocam ben aldım ama bunu konuşmuşsunuz sanki.
Bu yapı çok güzel olmuş bu arada Emre. Tek şey açıyorsun, evet. Tweet açıyorsun, geniş ekranda görüyoruz. Bunu Burak önermişti galiba değil mi bize?
Bunu bilmiyorum hocam. Onur geçen hafta yapmış. Yani bir önceki hafta başlamıştı. Sonra ben de onun yaptığı gibi yaptım.
Güzel.
TikTok burada bunu sanki geçen hafta konuştunuz mu hocam? Buna emin olamadım. Bunu aldım ama.
Evet. Konuştuk. Yani
bunu konuşmuşsunuz. O zaman bunu geçelim.
Bunu geçebiliriz.
Burada şey yaptık bir de. Şimdi biraz önce İnanç Hoca da söyledi. Evet, hep NFT diyoruz, kripto diyoruz, konuşuyoruz. Bunları nasıl öğrenebilirim diye birkaç tane kaynağı. Jack Butcher'ınkini de buraya almıştım ben ama silindi mi acaba?
Jack Butcher'ın pivotu inanılmaz diye konuşmuşuz.
Bunu ben yazdım.
İnanılmaz zaten. Evet, bu hep aramızda çünkü adam bizim şey gibi aileden biri gibi yani takip ediyoruz neler yapıyor Afacan diye. Yani şöyle bir hızlıca hatırlayalım. Grafik tasarımcı olarak dünyadaki on binlerce grafik tasarımcı gibi para kazanmaya çalışırken ve freelance olarak para kazanmaya çalışırken bu böyle olmayacak deyip refah inşa etme. Naval'a bulaşmış mıydı o? O da mı acaba Naval'ın tweet serisinden? Muhtemelen okumuştur. Yani bir takım
evet hocam. O tabii canım. Naval'dan çok etkileniyor.
Tabii.
Naval'dan etkilenerek yapıyor hocam.
Bir takım yani Naval'ın bu meşhur ben podcast'te de bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast'inde de anlatmıştım. Naval'ın meşhur bir tweet serisi vardır. Onu muhakkak okumak lazım. Orada Naval'ın özetle söylediği şey şu. Refah. Herkes inşa edebilir. Bu kapalı bir oyun değildir. Birbirimizden bir şeyler koparmaya çalışmıyoruz. Refahı kaldıraç gücü yüksek bir şekilde büyütebiliriz ve bunun yollarından en önemlilerinden birisi de aset üretmektir. Yani kendi başına para kazanabilen varlıklar üretmektir. Bunun yolları da yazılım yazmaktır. Bir yazılım yaparsan onu milyonlarca defa satabilirsin. İçerik üretmektir. Videolar, kitaplar bunları da satabilirsin. Bunun üzerine Jack Butcher Visualize Value diye bir şey çıkarıyor. Çok kendine özgü bir görsel tasarımla bir takım görselleri kavramsallaştırarak paylaşmaya başlıyor. Ve ondan sonra bunun kursunu satıyor. Ben de satın alanlardan biriyim kursu. Sonra How to Visualize Value'nun iş modelini nasıl yaptığını ayrı bir kurs olarak satıyor. Tabii ki bütün bunları yaparken de globalde ve dünyada çok ciddi bir kitlenin gözünde yer alıyor. Yani takip ediyor insanlar. Büyük bir topluluk oluşturuyor. Şu an Twitter'da 200 bin civarı herhalde takipçisi var diye tahmin ediyorum.
Evet.
Ve bu sıralarda zaten NFT ve sanat başlıyor. Jack Butcher da yine kendi tarzıyla hızlıca o dünyaya girmiş durumda. Şu anda ben Visualize Value iletişiminden daha çok NFT iletişimi görüyorum.
Evet, Visualize Value sadece hocam aralarda kampanya yapıp paylaşıyor.
Bu peki neye benziyor bu arada? Yine girişimcilikteki çok konuşuyorum ama sonra sana devredeceğim Emre. Yine girişimcilikteki effectuation dediğimiz meseleye benziyor. Çok önemli bir düşünce biçimi bu arada bu. Yapılan bir araştırma var. İşte 200'e yakın girişimciyle yapıyorlar bu araştırmayı. Ve 200 milyon dolardan fazla kazanmış, ciro yapmış bir takım startupların başarılı ve uzun süredir iş yapan kurucularıyla yapıyorlar bu araştırmayı. Bir soru seti veriyorlar. Diyorlar ki vakayı anlatıyorlar. Şöyle bir şirketin var bu şirketi nasıl büyütürsün diye. Sonra da kayıt alıyorlar. Ses kayıtları, video kayıtları, metinler. Analiz ediyorlar. Amaçları şu ortak bir düşünce biçimleri var mı bunu keşfetmeye çalışıyorlar. Ve ortak bir düşünce biçimleri olduğunu görüyorlar. Ortak düşünce biçimleri şu girişimci yani olgun girişimci, uzun süredir girişimcilik yapan kişi bir şeyi hayal edip ona nasıl ulaşacağını ve yollarını keşfetmeye çalışmak yerine elindeki imkanları düşünüp bunun nereye doğru gidebileceğini düşünüyor. Yani Jack Butcher da orada elinde birikmiş bir şey var değil mi? Ne birikti? Topluluk birikti, sanat açısından bilinirlik birikti. NFT diye bir dünya var. Yani yeni girişimci olsa şöyle düşünecek, ben bu NFT dünyasında nasıl bir şey yapabilirim diye bir hayal kurup onu gerçekleştirmeye çalışacak. İyi girişimci olduğu için şöyle yapıyor. Benim elimdeki bu imkanları kullanarak ben NFT dünyasına hemen açılayım, gerisini yolda keşfederim.
Evet, kesinlikle.
İnanılmaz bir girişimci, inanılmaz effectuation kullanıyor. Yani gerçekleştirme olarak çevriliyor da çok iyi bir çeviri değil bence effectuation. Meydana getirme, gerçekleştirme. Girişimcinin mantığı bu. Kimi tanıyorum, neleri biliyorum, hangi pazarları takip ediyorum, hangi fırsatları görüyorum ve hemen anında bunu nasıl ayağa kaldırabilirim? Gerisini yol içerisinde devam ederken çözüyor.
Ve hocam şey de çok önemli. Hep bunu zaten önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Bir kitlesi var hocam. Bir kitle oluşturdu yani. O kitleyi oluşturduğu için mesela Gary Vee de onun gücünü kullandı. Gary Vee'nin muazzam bir kitlesi vardı zaten. NFT dünyasına girip bir NFT koleksiyonu çıkarttığı zaman ne oldu? İnsanlar onun koleksiyonuna da itibar gösterdiler.
Ya şey diyorlardı bir de. Ya adam hep aynı şeyleri söylüyor. Deli gibi içerik üretiyor. Bak.
Evet. Yani
sen yazmıştın değil mi bir tweet? Yani uzun oyunlar oynamak
uzun
ve
evet.
Sonsuz oyunlar oynamak. Şimdi Gary Vee'nin tarzı bu. Bu sürekli iletişim kurduğu ve mesajını iletmeye çalıştığı insanlara o mesaj çok sayıda insana ulaştığında aynı zamanda bir kanalı da devam ettirmiş olduğu için effectuation mantığıyla her an başka bir şeye dönüşebilir. NFT'sinden yaptığı NFT işinden 5000 kişi haberi olacakken şimdi milyon kişinin haberi oluyor.
Evet. Hocam mesela çok iyi bir uygulamasını daha söyleyeyim. Yani gerçekten iyi bir uygulayıcı. Bunlar aslında bize çok güzel ilham olacak. O şarap işiyle alakalı yaşadığı şey de Amerika'da falan şimdi SMS marketing önceden de meşhurdu ama şimdi artık bunları otomatize etmek daha kolay bir hale geldiği için yazılımlarla. Şöyle bir şey yaptı hocam. Vinetext.com diye bir site açtı. Sen ilk giriyorsun işte kayıt oluyorsun. Bütün adres vesaire bilgilerini veriyorsun. Her gün sana bir fırsat atıyor. Fırsat gönderiyor. O mesela diyelim ki şu şarap şu kadar diye. Sen sadece sayıya giriyorsun. 2, 3, 5 direkt adresine kargoyla geliyor. Muazzam. Miskin iş modeli. İnanılmaz bir iş modeli. Vinetext.com.
Yani, yine bak ne görüyorum ben burada Emre? Gürültüden ayrışma görüyorum. Kesinlikle. Herkes başka türlü ve birbirine benzer yöntemlerle pazarlarken gürültüden kendisini ayrıştıracak bir şey yapıyor. Bir içecek alıp şuradan soda alıp geliyorum bu tamam, arada. Tamam. Sen devam ederken.
Tamam. İşte burada bizim de ifade etmeye çalıştığımız şey yani bu büyük pazarları bir şekilde girişimci olarak sadece şey için değil yani oralardan uzak kalmak için değil kendi işimizde nasıl uygulayabiliriz? Kendimize nasıl daha iyi bir versiyona hale getirebiliriz? O yüzden böyle pazarları, böyle insanları takip etmek bu açıdan çok önemli diye düşünüyorum. Jack Butcher'ın tweetini de şöyle paylaşayım hocam. Bu NFT vesaire şeyleri kesinlikle içine girip okunmadan yani o dünyada biraz yer almadan anlaşılmıyor. O yüzden Jack Butcher şey yapmış, toplamış bana çok DM geliyordu nasıl öğrenebilirim diye. O kaynakları toplamış, biz de buraya ekledik. O bütün kaynaklara tek tek buradan bakabiliriz.
MyFo Kulüp'te bu arada bir NFT eğitimi olacak. Yani sunum yapılacak. Onu Onur'la siz yapıyorsunuz. Bir de MyFo Kulüp'teki içimizdeki sanatçılardan birisi Tülay Palaz bir NFT koleksiyonu şu anda ve de çok bayağı yoğun çalıştığı bir NFT koleksiyonu çıkarmak üzere değil mi?
Evet evet. Şeye başladı hocam yani. Promote etmeye başladı ama daha henüz çıkarmadı. Bu arada biz daha önce NFT ile alakalı bir sunum yapmıştık. O BIFO kulübün içerisinde duruyor. Şimdiki sunumda aslında hem NFT hem Web3 dünyasını kapsayacak şekilde daha detaylı bir sunum yapacağız hocam. BIFO kulübü çünkü biz yani güncel trendleri takip ettiğimiz için ekibin içerisindeki diğer insanların da bundan uzak kalmaması için onları da güncel bir hale getireceğiz.
Neden? Ben de her şeyi atlayan insan olarak bir kere öncelikle ben her şeyi atlamayı sevdiğim bir insan olduğum için nedeni şu, bunu daha önce de podcast'te de anlatmıştım ben, burada olmayan bir şey görme sağlayamıyor, göremiyorsun. Önce kafada olacak, ondan sonra o şeyi görebilir hale geliyorsun. Şu anda NFT dünyasına ve onun fikirlerine, kavramlarına teması olmayan insanlar için bu dünya yok. Evet. Sıfır, zero. Ve fırsat da yok. Bu dünyayı tanımaya başlayan, doğru fikirlerle ve kavramlarla kuşanmış olan birisi için ise bu dünya var ve fırsatlar da var. Bu kadar basit aslında.
Kesinlikle hocam.
Sadece entelektüel merak olsun diye araştırmıyoruz yani. Girişimci ruhuyla araştırıyoruz.
Evet. Şimdi şu araya şu konuyu, ilginç bir konuyu koyayım. Visa bu arada yani takip ederseniz Visa'yı, Visa Khan diye yazılıyor. Bu hocam Visa şey açısından ben takip ediyorum. Malum benim bir kişisel bilgi yönetimine çok merakım var. Twitter'ı tamamen kartlar gibi kullanıyor hocam. Nasıl? Her attığı tweet serisine bakın. Daha önce attığı bir tweet serisine ya da daha önce attığı bir tweetle birleştiriyor. Her attığı tweette kesin bir bağlam var. Daha önce yaptığı şeylere bir nedir onun adı? Şey var. Refer var. Şey yapıyor. Onları değiniyor kesinlikle ve muazzam bir şekilde bilgi dünyasını Twitter'da paylaşıyor ve bunu farklı yönlerde yapıyor. Gündelik hayatı paylaşıyor, kişisel gelişimi paylaşıyor. Muazzam bir örnek. Twitter zaten çok iyi kullandığı için de bayağı takdir görüyor yani. Bizim bildiğimiz çoğu insan bu Visa'yı takip ediyor.
Ben takip etmiyordum. Şimdi edeceğim senin bu şeyinden sonra.
Bazı böyle karşınıza saçma, yani saçma demeyeyim de ilgi alanınız olmayan şeyler gelebilir. Çünkü adam bildiğiniz hayatını oraya dokümente ediyor yani. Her şeyi dokümente ediyor. Burada da çok güzel bir şey var. Diyor ki şey, kişisel gelişim konusunda çok ilgiliyim. MVP malum biliyoruz biz, Minimum Viable Product. En küçük değerli değil daha doğrusu gerçekleştirilebilir.
En hayat kurtaran bir kavram değil mi bu ya? Yani bu arada startup düşünce, yani startup düşüncesini, çevik proje yönetimi mantığını, effectuation'ın içerisinde bile bu var bu arada. Bitmiş ve tamamıyla tamamlanmış ve bütün özellikleri elinde olan bir şeyle başlamak yerine insanlarla buluşturabileceğin ama işlevsel kaybı olmayan bir yandan, eksik bir şey buluşturmuyorsun yani, en sunulabilir, minik, yalın, hızlı hayata geçirilebilir ürün, hizmet. Evet. Mis.
Muazzam bir şey. Bu düşünceyi diyor işte kişisel gelişim alanına uyguluyorum diyor. Nasıl? Normalde işte MVP aslında ne? Ürünün içerisinde işlev olarak her şeyi barındırıyor. Yani ürün evet insanlar tarafından kullanılabilir, bir karşılık alınabilir, fonksiyonel, bunların hepsi var. Ben de diyor kişisel gelişim alanında, yani devamında birkaç açıklama yapmış ama kişisel gelişim olarak böyle yapıyorum. Yani bir şey öğreneceğim mesela, bunu öğrendiğimin fonksiyonel, güvenilir, kullanılabilir ve duygusal olarak beni geliştirecek bir yapıya sahip olmasını istiyorum. Ve bu şekilde baktığım hadiselere bu şekilde bakıyorum. Evet biz insanız, sadece şöyle bir şey yapamayız diyor yani. Fonksiyonel diye bir şeyi kişisel gelişim şeyine katamazsın diyor. Yani katsan da o uzun soluklu bir hali olmaz aslında. MVP gibi düşüneceksin. Bir ürünün pazarda karşılık bulabilmesi için aynı anda bunların hepsini sağlaması gerekiyor. Senin de kişisel gelişimini ileri götürmen için alacağın, bünyene alacağın ya da öğreneceğin şeyin bu dört alanda da karşılık bulması gerekiyor.
Dört alanı tekrar sayabilir misin bu arada?
Duygusal olarak, duygusal tasarım olarak seni besleyecek, kullanılabilir olacak, güvenilir olacak ve fonksiyonel olacak.
Çok güzel.
Güzel bir düşünce hocam. Yani ürün düşüncesini kişisel gelişim şeyine taşımış yani.
Yani İngilizce öğrenmekten bahsediyorsak mesela, evet, hemen kullanabiliyor olacaksın. Evet. Hemen kendini iyi hissettirecek sana. Bir takım egzersizler, aktiviteler yap. Yani şöyle değil. Önce grameri bitireyim. Önce bilmem ne seviyesini bitireyim. Ondan sonra biraz konuşma kursu alayım. Yazma kursu alayım falan diye bütün bunları bitirip İngilizce öğreneceğim değil. X anında, T anında hemen zaten insanlarla konuşacaksın. Bir şeyler yazacaksın değil mi? Tam böyle uyuyor mantık yani.
Süper hocam. Kesinlikle. Çok güzel. Çok güzel bir mantık. Diyor ki zaten aynen öyle. Mesela neden İngilizce öğrenmediğine baktığın zaman aslında insanlar bu yüzden İngilizce öğrenemiyor. Sadece fonksiyonel yönünü öğrenmeye çalışıyor mesela. Gramer. Ama bu bir işe yaramaz. Sen fonksiyonel yönünü öğrenmek istiyorsan bunu kullanılabilir duygusal bir şekilde. Yani grameri git kullan yani. Konuş. Konuşarak ancak bunların hepsini aynı anda sağlayabilirsin.
Mete bu arada güzel bir tarif vermiş. Vaadi gerçekleştiren en basit ürün demiş Emre. Onu ekrana alabilirsek. Çok güzel tarif.
Süper.
Ürün ya da hizmetle ilgili. Vaadi gerçekleştiren en basit ürün.
Evet, çok güzel.
Böylece neyi anlıyorsun? Buna iştah var mı? Pazarda buna bir istek var mı? İnsanlar satın alıyorlar mı? Yani koca transatlantik inşa edeceğini bir kayıkla insanları bir dolandırıyorsun. Kimisi hiç nefret ediyor kayık gezisinden, denizden vesaire. Bunu anlamış oluyorsun.
Evet, ve sen de aslında en önemli iki sermayen olan paranı ve zamanını daha uygun
kullan. Boşa harcamamış oluyorsun.
Evet. Sonra yine NFT ile alakalı. Ya bu böyle zihnimizde hocam hep farklı kapılar açabileceği için bunları aslında attık ve kesinlikle dinlemelilerdi. Mesela normalde şimdi Mete de var burada, podcast yapanlar da var. Siz de podcast yapıyorsunuz. Bir podcast eğer sponsorluk alıyorsa ne yapıyor? Belli bir dakikayı sponsora ayırıyor. Sonra o dakikada ona işte o dakikanın da bir ücreti oluyor. Diyelim ki 30 dakika şu kadar ücret falan. Sonra bu anlaşma bir kere bitiyor, sonlanıyor. Sean VP bu My First Million podcast'inin ve sahibi, aynı zamanda yatırımcı, bir yandan Twitter'da sürekli içerik üreten birisi. O diyor ki biz ne yaptık My First Million için? Şöyle bir şey yaptılar. 5 saniye miydi? 5 dakika mıydı? Tam hatırlamıyorum. 5 dakika. 5 dakika olabilir. 5 dakikalık bir yerini podcast'in NFT'ye çevirdiler bir zamanını. O zaman aralığını. Siz muazzam ya. Siz gelin buraya şey verin. Onu da açık arttırmaya sundular. Buraya gelin işte bir şey verin. Fiyat teklifi verin. Ne yapalım? Hem siz oraya NFT olarak o şeye sahip olmuş olun. Hem de o 5 dakikalık kısımda podcast'in dinlenmesi falan çok muazzam tüm dünyada. İndirilmesi falan. Orada yer almış olun. İnsanlara sesinizi duyurun. Bu arada ne oldu? 0.5 Ethereum'dan başlattılar. Şu anda tam 5 Ethereum teklifi aldı.
Gerçekten mi?
Evet. 5 Ethereum teklifi aldı hocam.
Başka yani yolla alabileceği bir teklif değil gerçekten. Neden? İmkansız. Çünkü birkaç nedeni var. Bir nedeni şu, sponsorluk mekanizması kendi matematiğini oluşturmuş durumda ve orada bir takım metrikler var ve debelenmen gerekiyor. Diğer tarafta ise bir refah var bu arada. Yani bir takım insanların elinde gerçekten çok ciddi dijital paralar var. Ve bunları da kullanmak istiyorlar, hayata geçirmek istiyorlar. Onun için orada da bir bolluk var.
Kesinlikle hocam. Bu arada hatta ne dediler biliyor musunuz? İsterseniz siz bu NFT'yi alın, saklayın. Yarın bir gün başka birisine satın. Başka birisine biz o 5 dakikayı verelim. Ama sizin sattığınız fiyattan. Satarsa zaten bunlar da yine pay alacak. %25 falan bunlar da pay alacak. Kaç koydularsa kontrata bilmiyorum. Muazzam bir şey. Mesela benim aklıma hemen şey geldi. Sen bir medya şirketisin. Diyelim ki newsletter'ın var. Morning Brief kesin böyle bir şey yapar. Tahmin ediyorum yakın zamanda. NFT olarak sat sponsorluğu. Firmaya de ki bizim NFT'miz var bunlardan al mesela. Şu kadar NFT, bu kadar NFT mesela bu kadarlık NFT alsın. Sen bir varlık satmış ol. O senden sponsorluk satın almış aynı zamanda bir varlık satın almış olsun. Ve o varlık bir daha satılırsa sen yine kazanmaya devam et. Çünkü niye? Mesela sen bir newsletter sahibi medya şirketi olabilirsin. Bugün seni 40 bin kişi takip ediyordur. Bir yıl sonra 1 milyon kişi takip edecek. O NFT'nin değeri de artacak yani mantık olarak.
Çok güzel.
Evet.
Bu şey da... gibi bir oyuncak var elimizde. Evet. Daha bununla neler oynayacağımızı bilmiyoruz. Herkes bir şey bir yerinden tutup bir şey oynamaya çalışıyor.
Kesinlikle hocam, kesinlikle. Sayın şey, Gumroad'un içerik üreticilerinin ödeme almasını ve insanlara dijital ürünlerini göndermesini, işte ulaştırmasını sağlayan Gumroad firmasının kurucusu şey demiş. Bütün şeyler, işler otomatize edilebilir. Sadece mühendis, girişimci, yatırımcı ve sanatçının dışında. Biz de buna böyle daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Gerçekten böyle. Her işi, belki bu bizim açımızdan da çok iyi bir filtre oldu hocam. Mesela bu işlerin haricindeki her işi otomatize edilebileceğini, hatta nasıl otomatize edilmesi gerektiğini düşünüp öyle aksiyon almak lazım.
Çok doğru. Bunlar girişimciyi mesela niye otomatize edemeyeceğini ben biliyorum. İşin felsefi bir tarafı var. Çünkü girişimci imkan keşfedebilen ve görebilen, yani gerçekte var olmayan şeyleri hayal edebilen bir varlık olduğu için sanatçı da ona benziyor. Sanatçı da yine potansiyel alanda, imkan alanında bir takım şeyler, işler yapıyor. Yatırımcı bir takım asimetrilerden faydalanması gerekiyor. Yani iyi okuması gerekiyor. Bütün o nasıl diyebiliriz, kompleksiteyi. Mühendisi nasıl oldu? Herhalde yazılım mühendisinden mi bahsediyor? Yani mühendisi tam oturtamadım bu arada. O üçlü içerisinde.
Evet, mühendis.
Problem çözücü olarak herhalde onu da,
evet,
değil mi?
Evet, muhtemelen hocam. Ama ben şöyle bir şey gördüm. Hatta bugün izlediğim videoyla bir bağlam kurdum. Bugün bir tane video izledim. Nasıl daha iyi fikirler üretebiliriz? Orada şey diyor. Bir bilgisayarın insanı kopyalayamamasının en büyük sebebi insanın bağlam kurma yeteneğidir diyor. Yani bilgisayara bağlam kurdurmak daha henüz tam anlamıyla mümkün değil yani.
Doğru.
Bağlam kurma yeteneği yok. Aslında bunların hepsinin ortak özelliği çok iyi bağlam kurabilir yani. Çok yatırımcı doğru. Seni pazarla buluşturabilir. Sanatçı bağlam kurarak yeni bir şey üretebilir vesaire. Bağlam olabilir. Evet. Sonra pazarla alakalı Jack Butcher ve Nassim Taleb'in iki tweetini birleştirdik hocam. Pazar ne ilgilendirir? Jack Butcher şey demiş. Pazar senin yeteneklerini görmez. İletişim oy kabiliyetini, daha doğrusu görebilir, communicate, iletişim kabiliyetini, iletişim yeteneğini görür diyor yani. Var olan yeteneğin değil de onu pazara nasıl sunduğunu aslında. Nasıl sunduğunu görür diyor. David Perel'in sözünü görselleştirmiş. Dünya ne yapıyor? İletişimde iyi olan insanları ödüllendiriyor. Düşüncelerde fikir, yani iyi fikirler üreten değil, o fikirleri doğru şekilde insanlara sunabilenleri ödüllendiriyor demiş.
Çok doğru. Tabii benim... Senin de sürekli hep bahsettiğimiz şey, bilgisayar kaşiflerinde de çok söyledik. Adalet, yani bir tür şöyle adaleti beklememek gerekiyor. Yani şey gibi düşünebiliriz. Bir yerlerde gömülü bir altının içinden şunu geçirmesine. Ya ben de altınım. Niye yani? Hatta etrafta değer gören bir sürü gümüş var. Ya gümüş çıkmış dolanıyor, insanların yanına gidiyor, muhabbet ediyor, kendini gösteriyor, derdini anlatıyor. Sen gömülü olduğun yerde ne olursan ol yani, mücevher ol istersen. Pazarlamanın evet. Mantığı bu zaten. Gömülü olanı açığa çıkarmak, insanlarla buluşturmak, derdini anlatmak, onların içsel dünyasına girmek. Adalet evet. adalet, yani içsel bir değerin adil olarak insanlarda karşılık bulmasını beklemek hayalcilik ne yazık ki.
Şey vardı hocam, Sahil Bulun işte onun newsletterlarından bir tanesinde şey diyor, insanı birine tavsiyeler verseniz ne olur diye bir tweet serisi yapmış, daha doğrusu soru sormuş. İnsanlar da onun altına yazmışlar tavsiyeleri. O tavsiyelerden en iyi olanları toplamış. Onların içerisinden bir tanesi çok iyiydi. Diyor ki dünyanın adil bir yer olmadığını gördüğünüzde yapabileceklerinizin sınırını keşfetmeye başlarsınız diyor. Dünyanın adil bir yer olmadığını yaptığınızda, kabullendiğinizde. Yoksa sizin dediğiniz gibi olur işte. Ben altının beni niye keşfetmiyorlar? Hayır, dünya adil bir yer değilsen insanlara nasıl kendini duyurabilirsine bak.
Tabii,
oraya bak.
Tabii. Küsmeye gerek yok yani.
O da gidiyor hocam. Geliyor ve bizim en önemli konumuz iç odağa dayanıyor hocam.
Tabii ki canım. İçsel odaklı olunca zaten meseleyi çözüyorsun.
Nasim Tarakte ne demiş? Demiş ki finans uzmanları şey pazarı anlamada iyi değildir diyor. Değil mi hocam?
Evet.
Şey çalışmadıkça bu şey zaten. Burada anlattığı mevzu hocam mesela normalde ne bekleriz? Bir iktisat profesörünün çok zengin olması, çok varlıklı olması falan beklenir. Ama onun yerine mesela bir girişimci daha varlıklı birisi olabiliyor. Niye? Pazar içerisinde çalışmış, pazarı daha iyi anlamış. Dışarıdan bakan birinin belki. Mesela siz şimdi girişimciliği anlatıyorsunuz ama girişimciliği yaşayarak anlatıyorsunuz. Girişimcinin tabii. İçerisinde bir şeyler üreterek anlatıyorsunuz. Ama dışarıdan birinin yani bunu anlayabilmesi, burada aslında daha iyi iş üretebilmesi mümkün değil.
Şeyi yani, diyor yani Nasim böyle özetli hani finans deneyimi pazarları daha iyi anlamakla alakalı değildir. Yani deneyim değil kazandıkça yani. Pazarları daha iyi anlayacaksın diye bir şart yok. Şunu idrak etmektir diyor aslında. Finans deneyimi şunu idrak etmeni sağlar. Pazardan çok da bir şey anlamıyoruz.
Evet.
Ve ama bak şey bu arada İhsan Hoca'nın da anlattığı bir sunumda şey vardı ya, İhsan Özçıtak bizde bir sunumda anlatmıştı. Biz diğerlerinden sadece daha az ahmak olmaya çalışıyoruz diye bir motto evet. vardır. Yani evet. en akıllı olmak diye bir şey yok. Her şeyi bilmek diye bir şey yok. Pazarı anlayamayabiliriz ya da anlamak imkansızdır tamamıyla önermesini sahipleniyor olmak da bir bilgi biçimi. Eylemlerini ona göre yapacaksın.
Kesinlikle. Evet, bu tweet gerçekten çok hoşuma gitti hocam.
Onur bu arada kapıda bırakmadın değil mi Emre? Onur kapıda kalmış
yok,
olabilir.
Yok. Gelmedi. Biraz önce ben de onu düşündüm. Acaba geldi de içeri almadım.
Konuşuyoruz ya. Bir dakika kulaklığım nerede? Ya o kadar çok insandan duymaya başladım ki artık kablosuza döneceğim. Kablolu kulaklığa döneceğim diye.
Hocam bu arada iyi podcastleri izleyin. Bildiğin Apple'ın normal kulaklığını kullanıyorlar. Kablolu kulaklığını kullanıyorlar. Bugün 2-3 tane dikkatimi çekti. 2-3 tane video izledim. Hepsinde kablolu kulaklık vardı.
Öyle değil mi? Tertemiz ses alıyor çünkü.
Şey diyor, Apple hep bahsediyoruz. Apple da aslında bir funnel gibi, gerçekten bir funnel gibi çalışıyor. Diyor ki paran yoksa downsell diyor. iPad mini al. Paran var mı? O zaman ne yap? iPhone al. Ana ürün iPhone. Bunun üzerine başka bir şey mi eklemek istiyorsun? O zaman AirPod al. Tamam mı? Daha fazla mı istiyorsun? MacBook al. Gerçekten hani o hep diyorlar ya, o ekosisteme girdiğiniz zaman oradaki her şeyi satın alıyorsunuz sırayla falan diye. Trilyon dolarlık funnel demiş. Gerçekten muazzam bir funnel. Yani Apple'ın da aslında bir değer merdiveni var. Seni ana ürün iPhone'dan mesela içeri alıp sonra diğer iPod, AirPod, MacBook gibi şeyleri satıyor aslında.
Önce ürünü kullanıyorsun, ekosisteme giriyorsun, memnun kalıyorsun.
Evet.
Ve diğer ekosistem birimlerini de görmeye başlıyorsun. iPhone'dan memnun olunca bir tablet alacağın zaman tabii ki gidip hemen aynı ekosistem içerisinden bir ürünü incelemeye başlıyorsun değil mi? İnanılmaz.
Evet.
Yani hocam, şunu yapmamış değil mi? Pardon böler gibi oldum. Hani az seçenekle bir tek ürün satalım gibi düşünmek yerine birbirine değer katacak bir takım ürünler yapmış.
Evet. Aynen öyle hocam. Yani hatta biz bunu Wi-Fi Kulüp'te anlatırken de bu tarz bir şey anlatmıştık. Yani değer merdivenindeki esas amaç ne? Hep ekleyerek birbiriyle bağlantılı olacak ve değer katacak dediğiniz gibi. Birbirine değer katacak. Mesela telefonu kullanıyorsun sen, kulaklığı aldığında bu telefona değer katıyor. MacBook aldığında hepsi senkronize oluyor, birbirine değer katıyor. Mesela kolay paylaşım yapıyorsun mesela. Gerçekten öyle.
Bu arada bir şey daha eklemiş olalım. Mesela bir MacBook Pro aldın. İkinci MacBook Pro'yu aldığında da yine basamak çıkabiliyorsun. Ya ben artık 512'lik değil 1 terabaytlık bir şey alayım diyorsun.
O da
opsiyon, opsiyon da funnel.
Evet. Evet hocam aynen öyle. Şu alakalı olduğu için şuna da bakalım. Biraz donduk sanki.
Yo ben donmadım. Ben kendi seni de donuk görmüyorum.
Ha tamam hocam. Dünya genelinde unicorn statüsüne ulaşmış 807 startup'ın toplam değeri Apple kadar ediyormuş o zaman.
Biz kendi asabımızı bozmak için bu verileri alıyoruz, buluyoruz, bu arada bir araya getiriyoruz.
Ya inanılmaz bir şey. Ama son Apple event oldu ya hocam. Apple event oldu. Orada insanlar artık isyan etti yani. Diyorlar ki Steve Jobs gittiğinden beri Apple'da hiçbir şey değişmiyor. Hatta böyle Tim Cook'la dalga geçiyorlar. Kamera, arka kameradaki şeylerin yerini değiştiriyor falan böyle.
Sadece kameranın objektifinin yerini değiştirerek ürün geliştiriyor diye. Doğru. Çok yani. Ama bu arada öyle bir miras ki bir 5-10 sene daha yersin.
Evet evet kesinlikle yani. Öyle kolay kolay içi boşaltılabilecek bir şey değil. Bence hani zarar veriyorlar. Nispeten zarar veriyorlar. Yani insanların deneyimine. Mesela neden bekle yani iPhone 12'yi daha iyi bir versiyona getir sonra 13'ü çıkar. Ama tabii bir yandan da işte pazarı boş bırakmamak, sürekli satış yapmak gibi vesaire gibi kaygılar da gidiyor olabilirler. Geliştiremiyorlar belki. İnsanlar tarafından şey yapıyorlar ama miras dediğiniz gibi.
Muadil hiç yok ama ya Emre. Yani çok yok. Enteresan değil mi? Yani pazarlama anlayışı ortada, basitlik anlayışı ortada, nasıl bir ekosistem kurduğu ortada ve bir sürü teknoloji devi var. Yani yatırımla ilgili bir problemi olmayan bir sürü dev var. Hala piti piti arkadan taklitlerini çıkararak, benzerlerini çıkararak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani çok enteresan.
Evet, evet. Hiçbir şekilde dediğiniz gibi hocam. Yani iyi seviyede rakibi olabilecek bir şey de çıkmıyor yani. Pazara
felsefi
çıkmıyor.
Açıdan bakacak olursak bunu şöyle görebiliriz bu arada. Apple'a birlik veren, yani şimdi bir çokluktur ya bir şey. Bir evet. Çokluğa da unity verirsin, birlik verirsin, uniform hale getirirsin.
Evet.
Steve Jobs'tı. Her şeyini birledi. Evet. Diğerlerinin en büyük farkı şu, onlar bir çokluk. Çokluk olarak hala duruyorlar. Birleyen bir ilke yok, bütünlük yok. Ne estetik olarak, ne işlevsel olarak, ne pazarlama imajı olarak. Apple'daki ise fark ise şu, her şey birbiriyle konuşarak ve birlenmiş bir şekilde devam ediyor. Yani ürünlerin tasarımındaki basitlik, pazarlama mesajlarındaki basitlikle benzeşiyor. En evet, basit evet. Örneğini verecek olursak. Evet. İlginç bir vaka.
Şu, bu da çok güzel bir örnek. Notion'la alakalı iki şey vardı. Bunların ikisini de aldık hocam. Bir, Apple vakasıyla da birleşiyor. Aslında ürünü oluşturduğunuz zaman siz ne yapıyorsunuz? Bir topluluk da inşa ediyorsunuz. Yavaş yavaş bir topluluk inşa etmeye de başlıyorsunuz. Apple ekosisteminde Apple kullanan insanlar aslında otursak mesela biz MacBook'la alakalı konuşabiliyoruz. AirPod'la alakalı sürekli konuşabiliyoruz. Bir ekosistem, bir topluluk inşa ediyorsunuz. Burada da şey demiş, Reddit malum Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor ama Türkiye'den kullanıcıları da var. Reddit bir sosyal medya platformu diyebiliriz. Forum ve sosyal medya platformunun birleşimi diyebiliriz. Notion'ın orada 140 bin üyeli bir topluluğu varmış. Muazzam bir şey yani. Birbiriyle etkileşen, birbirine yardım eden işte bir kültür böyle gelişiyor. Böyle gelişen bir kültürü de bu arada aynı buna benzer Apple'ın da var. Kendi sitesinde de böyle bir forumu var Apple'ın. İnsanların birbirine yardım ettiği. Böyle gelişen bir kültürün karşısına da buna rakip olabilecek ya da ne bileyim bu kültürü zayıflatabilecek bir şey ortaya koyman için senin de kültürü kökten değiştirmen lazım. Aynı mesela finans kültürünün karşısına blockchain'in gelmesi gibi, Bitcoin'in gelmesi gibi. O kültürü kökten değiştirecek başka bir kültür oluşturman lazım ki bu firmayı işte bu firmanın kültürüne karşı koyabilirsin ya da yeni bir ürün geliştirebilirsin.
Çok da güzel bir ürün bu arada ve güzel bir ürün ve iyi bir anlayışla çıkıyor. Ücretsiz versiyonu deli gibi kullanılabilir ve işlevsel. Evet. Dolayısıyla da etrafında bir topluluk gelişebiliyor. Çok iyi bir ürün.
Evet. Burada da Notion'la bağlantılı hem de şey. Bu şey açısından ben bunu şu açıdan da aldım hocam. İnsan mesela bizim girişimcilerin kafasında da bu var. Kanalları bir şekilde her birisi insanların kafasında böyle yer etmiş. Mesela şurası şu için, burası bu için vesaire gibi. Ama aslında öyle değil. Her yerden her türlü iş artık geliştirilebiliyor. Yani Twitter'dan iş alımı da oluyor. şirket satışı da oluyor. LinkedIn'den mesela bu demiş, LinkedIn inmeye çalışmıyor mu diye düşünüyorsunuz. Şirket satışı gerçekleşiyor. Nasıl? Notion Automate IO'yu LinkedIn'in üzerinden görüşerek almışlar. Yani kurucuları buranın üzerinden görüşerek almışlar. Bu açıdan bizim sizin hep anlattığınız şey, görünür olmak, içerik üretmek ve oralarda varlık sürdürmeye devam etmek size her yerde kapı açabilir. Her yerde farklı kapılar açabilir. Bu onun güzel bir örneği olmuş aslında.
Çok güzel.
Son olarak hocam.
Ay çok iyi ya.
Ama hani Crocs da ben de açıkçası hiç sevmiyorum ama Crocs'un varsa...
Aldın mı hiç kullandın mı?
Müdahaleleri yok. Hiç kullanmadım. Sadece çevremizde olan birilerinden denedim ama hiç...
Ben
bir tık
bir tık ilerideyim. Kullanıp memnun olmayanlardanım. Bu da vaka yani. Şey değil. Yani ürünle falan izah edilebilecek bir şey değil. Enteresan.
Hocam zaten burada bunu anlatıyor aslında. Marka, Crocs'un marka değerini nasıl kullanılarak onu ön plana çıkarttı. Hatta şuradan şeyi açayım ben. Tweet serisini açayım mı? Tweet serisinden de bakalım.
Yine hangi temaları görüyoruz. Onu biraz konuşayım ben de bu arada. Ayrışmış bir ürün görüyoruz. Estetik olarak diğerlerinden, gürültüden ayrışan ve sinyal değeri olan, yani birinin ayağında gördüğünde daha önce hiç görmediğin bir şeyi görüyorsun. Ve bunu ben de istiyorum demeye başlıyorsun.
Evet. Burada hocam hemen paylaşacağım. Şeyi anlatıyor. Crocs'un serüvenini anlatıyor. Biraz ondan bahsedelim. O serüven aslında olayı gösteriyor. Bir sürekliliği de var markanın. O da onlara fayda sağlamış. Şöyle yapayım. Şimdi burada işte 2002 yılında kurulduğunu, New York Times'ta haber olduğunu, sonra oradaki yükselişini gösteriyor. Sonra 2002 ile 2017 yılları arasında aslında sürekli bir düşüş yaşıyor. Ölü yıllar diye tabir etmiş zaten burada da. Sonra 2017'de bir Christopher Kane'le şey yapmış, işbirliği. Sonra da Balenciaga meşhur biliyoruz. Balenciaga da iyi bir marka.
Burada şey, bu arada Emre, şu boşlukta hayatta kalmayı başarmak o kadar büyük bir beceri ki ölür gidersin,
evet.
Yani.
Evet.
Devam ya, sürdürmek
ya da vazgeçersin.
Evet, evet.
Bırakırsın gidersin yani. Sonra bu zaten işbirlikleri aslında yapmış. Hani daha önce belki biz de konuşmuşuzdur. İşbirliği kaldıracını kullanmış. En baş şuralarda o işbirliği kaldıracıyla patlamış yani.
Çok güzel bir grafik. Çünkü Seth Godin'in Deep kitabındaki
aynısı, evet.
Ne zaman terk etmeliyiz grafiğine de benziyor.
Evet.
Yani Seth Godin de bunu söyler. Bir şey başlar, büyük bir hevesle başlarsın, yavaş yavaş yükselmeye başlar, sonra inmeye başlar. Bu inişin iki tane devamı vardır genelde. Ya kilitlidir, ne yaparsan yap uçuramazsın, ya da belirli bir süre indikten sonra sebat edersen, çalışırsan tırmanma başlar der. Birebir dip grafiğini görüyorum burada Seth Godin'in.
Evet. Sonra hocam bu tweette, burası da çok güzel. Diyor ki Crocs hani nasıl böyle yaptı? Üç şey diyor, ön plana çıkıyor. Yaptığı üç şey. Markaya yatırım yaptı. Marka varlığını inşa etti. Trendlere değil, muazzam. Duygulara odaklandı. Ve sürekli inovasyon yaptı. Ne inovasyonu? Pazarlama inovasyonu. Burada da bir tane örneği var. TikTok'ta bir hashtag ve bir ses üretiyorlar. TikTok'un aslında şeyi bu. Bu ürettikleri hashtag ve ses kullanılarak videolar üretilmeye başlıyor. Ve %92 büyümeyi burada görüyorlar. Pazarlama inovasyonuyla. Bu başka bir şeyle değil yani.
Çok iyi.
Pazarlama inovasyonuyla. Buradaki 3 madde de muazzam. Bizim de aslında böyle öncelerde hep parça parça konuştuğumuz 3 maddeyi birleştirmiş.
Devamlı duygu meselesi.
Evet.
Evet, doğru. Çok doğru. Ve özellikle pazarlama inovasyonu.
Pazarlama inovasyonu. Zaten buradaki devamlı inovasyondan kastı, üründe hiçbir inovasyon yapmıyor. Yani üründe yaptığı en büyük inovasyon ne? Birileriyle işbirliği yapıp ya da bir karakter üzerine koyup, bir karaktere has, işte ne bileyim Spider-Man, Marvel karakterleri gibi şeylerle ürünü birleştirmek. Ama asıl inovasyonu pazarlamada yapıyor.
Lego da çok iyi bir örnek bu arada Emre. Belki bir gün Lego'yu da masaya yatırırız. İnanılmaz.
Kesinlikle.
Bir ekonomi. Yani pekala batabilecek ve muadilleri çıkabilecek. Efsane.
Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Şey demiş burada, o Crocs 3 yıl geçtiğimiz 3 yılda %550 büyümüş ve bu %550 büyümenin büyük kısmını o ilk çarpma denilen crash şeyinden sonra yapmış, yani orada ayakta kalarak yapmış. Burada da şeyden bahsediyor hocam, bu da güzel bence. Diyor ki hani bizim düşüncemize çok yakın bir düşünce olduğu için söylüyorum. Yani scale etmek, hemen exit etmek düşüncesiyle değil de oyunda kalmak düşüncesiyle, hani uzun vadeli düşünerek bu şekilde başarılı oldu. Uzun vadeli oynayarak başarılı oldu diyor. Yani sizin dediğiniz gibi orada vazgeçme ihtimali büyük. Arkasındaki kişileri bilmiyorum ama ekonomik olarak muhtemelen buraya bir güç, bir dayanak oluşturmuşlar. Muhtemelen arkasında ekonomik olarak bir dayanak var ya. Yani.
Genelde bu şey temasını görüyorum Crocs'ta ve Lego'da mesela. Çok basit bir şeyin terk edilmeden, vazgeçilmeden, sürekli devam ettirilerek daha çok ürünün iyileştirilmesi değil de kullanım alanlarının geliştirilmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi, pazarlama inovasyonu yapılması gibi şeylerle büyümeye başlıyor. Yani etrafında bir böyle topluluk oluşturması. Çünkü Lego niye şu an önemli? Çünkü deden de Lego oynamış, baban da Lego oynamış. Sen de oynamışsın. Üçünüz oturup yine Lego yapabilirsiniz yani. Artık aşılamayacak bir bariyer de oluşuyor bir yandan. Lego bir artık kültürel miras gibi bir şey.
Hocam mesela Lego'yla kesinlikle masaya yatıralım. Shopify'ın CEO'su oğluyla hocam Lego oynuyormuş. Onu paylaştı. Hatta nasıl oynuyor? Lego bir tane app çıkarıyor. App şey. Bir sürü şeyin olduğu, siz de muhtemelen biliyorsunuz onu. Bir sürü parçanın olduğu şeyi tutuyorsunuz. Hangi o parçalarla ne oluşturabileceksiniz? Ne
Lego yapabilirsiniz? Çok güzelmiş, bilmiyorum.
Evet, ben size atayım o uygulamayı. Benim cep telefonum da yüklü. O uygulamayla parçalardan size var olan elinizdeki parçaların hepsini yapay zeka ile tarıyor. Bunlardan bunu yapabilirsin diyor. Seçiyorsun, sonra parçaları sana seçtiriyor. Yapıyorsun, onu yapıyorsun. Bunu yapıyormuş. Pazarlama inovasyonu mesela. Ürün var zaten. Ürün orada da kullanılıyor. Sen yeni çağa uygun bir şekilde bir uygulama geliştiriyorsun. O uygulama da sana yeni ürünler yapmanı sağlıyor. Pazarlama
çok inovasyonu. Çok iyiymiş.
Evet. Ya burada daha birkaç tane detay var. Şurada da şeyden bahsediyor hocam. Diyor ki marka değeri oluşturmak stratejik olarak artık daha fazla bir öneme sahip oluyor. Burada da işte bunu besleyen şeyler nelerdir? İşte word of mouth'du mesela. Ağızdan ağza pazarlama bunu besler diyor. Sosyal medyanın viralitesi marka değerini besler diyor. Moda markalarıyla yaptığın işbirlikleri bunu besler diyor. Celebrity dediğimiz işte ünlü denilebilecek kişilerle yapılan anlaşmalar bunu besler diyor. Basında çıkan pozitif şeyler bunları besler diyor. Bunu negatif olarak bunu etkileyen şeyler ne diyor? Spotting the brand on your middle age neighbor. Bunu anlamadım hocam. Ne demek? Spotting the brand on your middle age neighbor.
Orta yaşlı komşunda ürünü görmek. O markayı.
Anladım. Store closures, şeylerin kapanması.
Mağaza kapatmaları.
Mağazanın kapanması. Layoff ne?
Layoff mağaza düzeni falan mı acaba, bilmiyorum.
Olabilir. Negatif yorumlar. Bunlar da marka değerini vesaire. Yani esasında burada şeye odaklanmış. Marka değerine odaklanmış. Bu marka değerini yaratan şeyin de bu güzel bence. Burası. Ağızdan ağza pazarlama. Sosyal medya viralitesi. O TikTok'ta yaptığı şey muazzam mesela. Bir akım inşa ediyorsun. Zaten TikTok'ta yayılım çok hızlı gerçekleşiyor. Bir ses ve bir hashtag ile TikTok'a veriyorsun. O videolar yayılıyor ve senin %92 büyümen artıyor yani.
Pazarlama inovasyonunu öne çıkarma nedenimiz bu zaten. Yani yeni bir girişimcinin çok az masrafla yaratıcı bir şekilde yapabileceği bir şey. TikTok ortada, mecra ortada. Bir iki tane böyle hamleyle, düşünmeyle, beyin fırtınasıyla çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Evet, şimdi yavaş yavaş toparlayabiliriz artık herhalde. Bu bölümün izleme süresini çok merak ediyorum. Bakalım ortalama izleme süresi ne olacak Emre?
Evet, NFT'lerde olduğu için bölüm hem ilginç bir bölüm hem de bazılarına uzak gelebilecek bir bölüm oldu hocam.
Bakalım, göreceğiz. 4 dakikaya düşüyormuş değil mi? Bu ne ya diye çıkıyormuş.
İnanç Hoca'yı takip etmek istiyorsanız Twitter'dan İnanç Eğer. Beni takip etmek istiyorsanız ED Doğaner. Burada olmayan Onur'u takip etmek istiyorsanız Onur Olgun 3 N ile. Ve yakın zamanda Web3 ve NFT dünyasına genel olarak bakacağımız ve bu dünyayı çok herkes için anlaşılabilir bir formda Onur'la beraber anlatacağımız sunumu kaçırmamak istiyorsanız buyfok.club adresinden buyfok kulübe katılabilirsiniz.
Selamlar, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.